Ayrım 13. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 115. Hafifçe öksürdükten sonra konuşmaya girdi. Teğmenim, boğuk sesine halen tam anlamıyla egemen olamıyordu. Sizden bana büyük bir iyilik yapmanızı rica edeceğim. Sizi yormaya hakkım olmadığının bilincindeyim. Üstelik bizi o kadar az tanıyorsunuz ki. Tabii ricamı geri çevirebilirsiniz. Elbette reddedebilirsiniz. Belki fazla ileri gittiğimi, ölçüyü kaçırdığımı düşüneceksiniz. Size her nedense ilk rastladığım andan itibaren bir yakınlık, güven duydum. Yardımsever, iyi kalpli bir insan olduğunuz öyle belli ki. Yo, yo, itiraz eder gibi bir hareket yapmış olmalıydım. Gerçekten iyi bir insansınız. İnsana güven veren bir tarafınız var. Bazen sizin bana... Birden sustu. Tanrı tarafından gönderildiğinize inanmak istiyorum, demek istediği anlaşılıyordu. Ama buna cesaret edemeyerek konuşmasını sürdürdü. Açık yüreklilikle konuşabileceğim biri olarak gönderildiğinizi düşünüyorum. Aslında sizden istediğim çok fazla bir şey değil ama, affedersiniz, öylesine konuşup duruyorum işte. Henüz size beni dinlemek isteyip istemediğinizi bile sormadım. Elbette, zevkle diye yanıtladım. Çok teşekkür ederim. İnsan yaşlanınca daha ilk bakışta karşısındakinin nasıl bir insan olduğunu anlıyor, neredeyse içini okuyor. İyi insanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Özellikle sevgili karımdan dolayı. Tanrı ondan rahmetini esirgemesin. Onun ölümü başıma gelen ilk felaketti. Bugün bazen belki de onun sevgili kızımızın başına gelen felaketi göremeden ölmesi daha iyi oldu diye düşünüyorum. Buna dayanamazdı. Biliyor musunuz, her şey tam 5 yıl önce başladı. Başlarda bunun böylesine uzun süreceğini hiç sanmıyordum. Tüm öteki çocuklar gibi koşup oynayan, etrafta çılgınlar gibi neşeyle dönüp duran bir çocuğun böyle olabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Birden her şey bitti, tamamen bitti ve ondan sonra tamamen doktorların elinde bir yaşam. Gazetelerde mucizelerini okuyorsunuz, kalbi açıp tedavi edebiliyorlar, göz nakli yapabiliyorlar. Bizimki gibi basit bir olayı yenmekte mi başarısız olacaklar diye düşünüyorsunuz. Sağlıklı doğmuş, her zaman sağlıklı olmuş bir çocuğa mı yardımcı olamayacaklar diyorsunuz. Bundan dolayı başlangıçta çok endişelenmedim. Tanrı'nın bu masum yavruya, bu tamamen günahsız bir çocuğa böyle ebediyen sürecek bir darbe vuracağına bir an bile inanmak istemedim. Bu felaket benim başıma gelseydi, zaten bacaklarım beni yeterince taşıdılar. Artık onlara ne ihtiyacım vardı ki? Üstelik o kadar iyi bir insan da değildim. Çok kötülüklerim olmuştu. Ayrıca ne diyordum? Evet, bu benim başıma gelseydi anlayışla karşılardım. İnanın anlayamıyorum. Tanrı'nın nasıl olup da böylesine bir haksızlık yaptığını, darbesini böylesine masum birine vurabildiğini. Capcanlı, hareketli bir çocuğun bacaklarının birden böyle ölmesini, hareketsiz kalmasını nasıl anlayabilirim? Doktorlara sorarsanız neden olarak bir virüs diyorlar ve bununla da bir şey yapmış olduklarını sanıyorlar. Bu sadece laf, sadece bahane, o kadar işte. Gerçek olan birden bacakları felç olmuş bir çocuğun burada çaresiz, hareketsiz yattığı. Artık yürüyemiyor, koşamıyor, hareket edemiyor. Ve ben bütün bunlar karşısında öylesine çaresizim ki elimden hiçbir şey gelmiyor. İşte bunu kabullenemiyorum. Yaşlı adam elinin tersiyle alnında ve dağınık saçlarında biriken terleri sildikten sonra konuşmasını sürdürdü. Tabii ki tüm doktorlara danıştım. Nerede bu konuda ünlü bir uzman olduğunu duyduysak oraya gittik. Hepsini buraya getirdim. Hepsi fikirler yürüttüler. Tartıştılar, konsültasyon yapıp Latince bir şeyler söylediler. Biri bir tedaviyi denedi, öteki bir başkasını. Umutları olduğunu, iyileşeceğine inandıklarını söylediler ve paralarını alıp gittiler. Ama her şey aynı kaldı. Hiçbir şey değişmedi. Gerçi biraz iyileşti, hatta epeyce ilerleme olduğunu bile söyleyebilirim. Başlangıçta devamlı yatmak zorundaydı. Bütün vücudu felçliydi. Şimdi hiç değilse kollarını kullanabiliyor, bacaklarından yukarısını hareket ettirebiliyor, koltuk değnekleriyle biraz da olsa yürüyebiliyor. Şimdi biraz daha iyi. Hayır, haksızlık etmemeliyim. Çok çok daha iyi oldu. Ama daha kimse tam olarak yardımcı olamadı. İyileşmesinde kesin bir iyileşme sağlayamadı. Hepsi omuzlarını silkip sözleşmiş gibi tek şey söylüyorlar. Sabır, sabır, sabır. Yalnızca biri, bir teki inatla tedaviyi sürdürüyor. Doktor Kondor. Adını duymuş muydunuz? Sonuçta siz de Viyana'dansınız. Onu tanımadığımı ve ismin bana tamamen yabancı olduğunu söyledim. Elbette, nereden tanıyacaksınız ki? Siz sağlıklı bir insansınız. Üstelik o da sürekli tanınmak için uğraşan biri değil aslında. Profesör ya da doçent de değil. Pek fazla müşterisi olduğunu da sanmıyorum. Yani müşteri peşinde koşan biri değil. İlginç, çok farklı bir insan o. Bilmem anlatabiliyor muyum? Normal kırık çıkıkçıların bile baktığı olaylarla hiç ilgilenmiyor. Sadece zor, öteki doktorların omuz silkip kaçındığı sorunları ele alıyor. Tabii ben cahil bir insan olarak Doktor Kondor'un ötekilerden daha iyi bir doktor olduğunu söyleyemem. Ben yalnızca onun diğerlerinden daha iyi bir insan olduğunu biliyorum. Kendiyle ilk olarak karımın hastalığı sırasında tanıştım ve onu kurtarmak için nasıl canla başla uğraştığını gördüm. Son dakikaya kadar umudunu yitirmeden uğraşan yalnızca oydu. Kondor'un hastasıyla yaşayıp onunla ölen biri olduğunu o zaman hissettim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama onda hastalıktan daha güçlü olma, hastalığı yenme arzusu, iradesi var. Ötekiler gibi çok para kazanma, profesör ya da saray doktoru olma hırsı değil. Olayları kendi açısından değil, karşısındakinin, hastasının açısından değerlendiriyor. O gerçekten mükemmel bir insan. Yaşlı adam gerçekten heyecanlanmış, yorgun gözleri parlamaya başlamıştı. İnanın bana, fevkalade bir insan o. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Onun için her hasta yeni bir görevdir. Tam olarak ifade edebildiğimi sanmıyorum. Birine yardım edemediği zaman kendini suçlayan biri o. Başarısızlığın suçlusu olarak kendini görüyor. Belki inanmayacaksınız ama size şimdi anlatacaklarım tamamen gerçek. Başaramadığı zaman ne yaptığının canlı bir örneği. Bir gün görme duyusunu kaybetmekte olan bir hastasına onu iyileştirip görmesini sağlayabileceğini söylemiş. Daha sonra başarısız olup da kadın gözlerini tamamen kaybedince kendini suçlayarak genç bir insan olarak kendinden 7 yaş büyük bu çirkin kör kadınla evlenmiş. Üstelik isterik, parasız, tatminsiz bir kadın olan bu kişi şimdi ona hayatı zindan ettiği gibi hiçbir şekilde en ufak bir minnet de duymuyor. Bu olay onun nasıl bir insan olduğunu açıklıyor, değil mi? Onun gibi birini bulmuş olmaktan duyduğum mutluluğu anlıyorsunuz, değil mi? Çocuğumla kendi çocuğuymuşçasına ilgilenen biri. Bu yüzden ona vasiyetimde de yer verdim. Eğer Edith'i iyileştirecek biri varsa bu o. Kesinlikle o. Tanrı onu korusun, yardımcısı olsun. Yaşlı adamın elleri dua edermişçesine kenetlenmişti. Sonra bana biraz daha yaklaştı. Bakın teğmenim, sizden özel bir ricam olacak. Size Doktor Kondor'un ne denli fedakar bir insan olduğunu anlattım. Ama beni asıl huzursuz eden de bu. Onun bu kadar iyi bir insan olması. Sürekli korkuyorum, anlıyor musunuz? Bana olan sevgisinden, gerçeği, tüm gerçeği söylemediğinden korkuyorum. Her zaman Edith'te gelişme olduğunu, iyiye gittiğini, bir gün mutlaka tamamen iyileşeceğini iddia ediyor. Bir anlamda beni teselli ediyor. Ama bunun ne zaman olacağını, bu durumun daha ne kadar böyle süreceğini sorduğumda kaçamak cevaplar verip yalnızca bir şey söylüyor. Sabır. Oysa kesin bir bilgi almam gerek. Ben yaşlı, hasta bir adamım. Onun tamamen iyileştiğini görüp göremeyeceğimi bilmek istiyorum. Tamamen sağlıklı olmasını. İnanın bana teğmenim, bu belirsizlikle yaşayamıyorum. İyileşeceğinin kesin olup olmadığını bilmeliyim. Tabii kesinse de ne zaman? Bu belirsizliğe daha fazla katlanamıyorum. Gerçekleri bilmem gerek. Heyecandan ayağa kalkıp 3 telaşlı adımla pencerenin kenarına gitti. Bu davranışı tanıyordum artık. Ne zaman gözleri yaşlarla dolsa böyle kaba bir hareketle arkasını dönerek kendini gizliyordu. Kızıyla birbirlerine benzedikleri için o da başkalarının kendisine acımasını istemiyordu. Beceriksizce karıştırdığı siyah ceketinin cebinden aldığı mendille alnındaki terleri siliyormuş gibi yapıp gözyaşlarını kuruladı. Ne var ki kızaran gözlerini görmüştüm. odada birkaç defa bir ileri bir geri dolaştı. Odada duyulan inilti, attığı her adımda gıcırdayan çürük parkelerden mi, yoksa yıkılmış yaşlı adamın kendisinden mi çıkıyordu bilemiyorum. Sonuçta yarış öncesi yüzücülerin yaptığı gibi derin bir nefes alarak konuşmasını sürdürdü. Özür dilerim, bunlardan söz etmek istemiyordum. Ne diyecektim? Evet, yarın Doktor Kondor Viyana'dan geliyor, telefon etti. Her 2-3 haftada bir durumun nasıl olduğunu görmeye gelir. Bana kalsa onu hiç göndermezdim ama burada bizimle kalabilirdi. Karşılığı ne olursa olsun ödemeye de hazırım. Ama o, hastalığın seyrini daha iyi izleyebilmek için uzak kalmasının, araya mesafe koymanın daha doğru olduğuna inanıyor. Ne diyebilirim ki? Evet, dediğim gibi yarın gelecek. Öğleden sonra Edith'i muayene eder. Sonra her defasında bizimle akşam yemeğini yer ve akşam son ekspresle geri döner. Düşündüm de herhangi biri ona öylesine sorsa, yabancı biri, tanımadığı, konuyla ilgisi olmayan biri, sanki tesadüfen rastladığı bir doktordan bir yakını hakkında bilgi almak, danışmak ister gibi sorsa, felçli çocuğun durumu hakkında bilgi almaya çalışsa, çocuğun tamamen ama tamamen iyileşmesinin mümkün olup olmadığını sorsa. Anlıyor musunuz? Tamamen iyileşmesinin mümkün olup olmadığını ve bunun tahminen ne kadar süreceğini öğrenmek istese. Sanırım böyle birine yalan söyleyip onu kandırmaya çalışmaz. Yabancı birinden lafını sakınmasına gerek yok ki. Ona gerçeği tüm çıplaklığıyla söyleyecektir. Benim yaşlı, hasta bir adam, bir baba olmam belki de onu gerçeği açıklamaktan alıkoyuyor. Bu konuya nasıl üzüldüğümü, içimin nasıl parçalandığını biliyor. Tabii sizinle konuştuğumu hiçbir şekilde bilmemeli. Bu konuyu tamamen rastlantı eseri açmış ve bir doktordan bilgi alıyor gibi yapmalısınız. Ne dersiniz? Benim için bunu yapar mısınız? Yaşlı adamın isteğini nasıl geri çevirebilirdim? Tam karşımda yaşlı gözleriyle oturmuş, tüm umudunu ağzımdan çıkacak bir evet sözcüğüne bağlamıştı. Elbette ki ona söz verdim. Birdenbire ellerini bana doğru uzattı. Biliyordum. Tekrar gelip yavruma karşı o kadar iyi davranmanızdan anlamıştım. Sonra siz de biliyorsunuz. İşte beni anlayan bir insan dedim. Beni anlayan iyi bir insan. Benim için bu konuyu sorup öğrenecek biri. Size söz veriyorum. Ne öncesinde ne sonrasında kimse ama hiç kimse bunu öğrenemeyecek. Ne Edith, ne Kondor, ne Ilona. Benim için ne büyük bir iyilik yaptığınızı, bu fedakarlığınızı yalnızca ben bileceğim. Aramızda sır olarak kalacak. Bunun için büyütüyorsunuz, Herr von Kekesfalva dedim. Bu gerçekten çok basit bir iş. Hayır, basit değil. Bu yapacağınız büyük, çok büyük bir yardım. Sizden istediğim çok büyük bir fedakarlık. Çok önemli. Eğer ben de, bir an tereddüt etti. Sonra çekingen bir sesle konuşmasını sürdürdü. Eğer ben de sizin için bir şey yapabilirsem, size minnettarlığımı bir şekilde, belki, birden ürkmüş olduğumu belirten bir hareket yapmış olmalıyım. Bana para vermek mi istiyordu? Her heyecanlı çıkışından sonra olduğu gibi çekingen bir tavırla, telaşla kekeledi. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben maddi bir şey demek istemedim. Yalnızca çok iyi ilişkilerim var. Bakanlıklarda, Savaş Bakanlığında birçok tanıdığım var. Günümüzde insanın güvenebileceği, arkasını yaslayabileceği birinin olmasında fayda var. Yalnızca bunu kastetmiştim. Herkesin birine ihtiyacı olacağı zamanlar gelebilir. O kadar. Yalnızca bunu. Bunu belirtmek istemiştim. Yaşlı adamın benden yardım isterkenki sıkılgan hali utanmama neden olmuştu. Ayrıca bütün bu konuşmalar süresince bir kez olsun yüzüme bakmamış, sanki elleriyle konuşurcasına başı önüne eğik durmuştu. Ancak şimdi endişeli bir halde başını kaldırmış, titreyen elleriyle masanın üzerine bırakmış olduğu gözlüğüyle oynuyordu. Belki de artık gitmemiz iyi olur diye mırıldandı sonunda. Oraya gidelim, yoksa çok uzun süre uzak kalmamız Edith'in dikkatini çekebilir. Ona karşı çok tedbirli olmak gerek. Hastalandığından beri duyuları inanılmayacak derecede gelişti. Başkalarının farkına bile varmadığı şeyleri hissediyor. Odasında olduğu halde evde olup biten her şeyin farkında. Daha söylenmeden birçok şeyi tahmin ediyor. Bu nedenle onu kuşkulandırmadan gitsek iyi olacak. Dışarı çıkıp öteki binaya geçtik. Edith bizi salonda, tekerlekli sandalyesinde bekliyordu. İçeri girmemizle birlikte keskin bakışlı gri gözlerini kaldırdı, düşünceli yüz ifadelerimizden ne konuştuğumuzu anlamak ister gibiydi. Ancak bizden hiçbir şey anlamayınca bütün geceyi asık bir surat ve kendi içine dönük bir tavırla geçirdi. Kekes Falva'ya karşı benden istediği yardımı basit bir iş olarak nitelendirmiştim. Gerçekten de dışarıdan bakılınca tanımadığım bir doktordan sakat bir hastanın iyileşme süreci hakkında yalnızca merak dürtüsüyle bilgi istemek hiç de zor bir uğraş gibi görünmüyordu. Ancak bu beklenmedik görevin benim için anlamını ifade etmem gerçekten çok zor. Hiç beklenmedik bir anda bir görev üstlenmek ve bu görevi kendi inisiyatifiyle ve kendi gücüyle çözmek kadar genç bir insanın kendine güvenini arttıran ve karakterinin biçimlenmesini sağlayan bir başka şey daha yoktur. Elbette ki daha önce de sorumluluklarım olmuştu ama genelde bunlar benden yüksek rütbeli bir komutanın emriyle yerine getirmek zorunda olduğum bir süvari birliğini yönetmek, bir birliğin naklini organize etmek, at satın almak, bölükteki kavgaları çözümlemek gibi iş gereği askeri görevlerin yüklediği sorumluluklardı. Ayrıca tüm bu emirler ve emirlerin yerine getirilmesi askeri normlar dahilindeydi. Her şey yazılı ya da basılı kurallara göre yürüyordu. Çelişkiye düştüğüm durumlarda verilen sorumluluğun altından yüz akıyla çıkabilmek için daha eski ve deneyimli bir arkadaşıma başvurabilir, yardım alabilirdim. Kekes Falva'nın istediği yardım ise içimdeki askerden çok yeteneklerini ve sınırlarını henüz keşfetmeye başladığım içimdeki öteki benle ilgiliydi. Bu yaşlı ve yabancı adamın yardım istemek için tüm arkadaşları ve tanıdıkları arasından beni seçmiş olması ise benim için o ana kadar aldığım tüm mesleki övgü ve dostça pohpohlamalardan daha mutluluk vericiydi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 122.